Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk İbrahim Bey.
Evet, yine medeniyet coğrafyamıza yansıyan, geçen hafta yaşanan hadiseleri konuşmaya devam edeceğiz bu haftada. Gündemin en sıcak başlığı şüphesiz geçen hafta da bir bölümünü konuştuğumuz Irak'ın kuzeyine, Gara'ya yönelik düzenlenen Pençe Kartal 2 harekatının yansımalarını bu haftada konuşacağız ki çok önemli gelişmeler yaşandı çünkü. Harekatın bir başka boyutu ortaya çıktı hocam. Aslında terör örgütünün son 5 yıl içerisinde kaçırdığı farklı noktalardan sivil olarak kaçırdığı asker, polisleri bir kurtarma operasyonu olduğu ortaya çıktı bu harekatın. Ve maalesef terör örgütü PKK her zaman olduğu gibi yine kalleştiğini, yine vahşiliğini gösterdi. Elinde bulunan bu 13 sivil insanı katletmeyi tercih etti terör örgütü PKK. Bunun yansımalarını konuşacağız tabii ki, dünyada nasıl yankı buldu, kim neler söyledi. Ama bu harekatı bu noktasıyla, bu gelişmeyle birlikte değerlendirecek olursak nasıl bir harekattı? Coğrafyanın çok zor olduğu söyleniyor ve bir mağara. Bu mağarada beton atılmış, demir parmaklıklarla örülmüş odalar, çok teşkilatlı bir yapı. Terör örgütünün bu halini nasıl değerlendirmek gerek? Yani desteksiz böyle bir şey mümkün değil zannedersem. Operasyonu ve sonucunu maalesef 13 şehidi nasıl değerlendirmek gerekir? Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Öncelikle Türkiye'nin başı sağ olsun, 13 vatan evladı, masum insanların 5 yıl rehin tutulduktan sonra tek kurşunla kafalarına silah sıkılarak öldürülmesi ve o şehitlerimizin ailelerine de başsağlığı ve sabır diliyoruz. Şimdi olayın birkaç boyutu var. Birincisi, Türkiye sınırından 35-40 kilometre güneyde, evet, böyle bir dağlık araziye, yani 25 kilometre genişliğinde, 70 kilometre kadar uzunluğunda bir sıra dağ silsilesine ve orası karstik bir arazi olduğu için litolojik yapı olarak mağaralar var ve hava operasyonlarıyla imha etmeniz mümkün olmayan, yani topografya böyle bir yapıda, evet, orada. Ve uzun keşif ve gözetlemeler, istihbarat bilgileri çerçevesinde bu rehinelerin bir şekilde kurtarılması için bir operasyon yapılıyor. Ve bu operasyonda 3 şehit veriyoruz. Buna karşılık, evet, 50 küsur PKK'lı orada etkisiz hale getiriliyor. Ve operasyonun başlangıcında da medyadan duyduğumuz kadarıyla infaz ediliyorlar. Şimdi burada enteresan olan şu, bu olay, bir empati yapalım. Meksika sınırında, evet, Amerika Meksika sınırında bir yerde olsaydı, yani Meksika'dan bir terör grubu Teksas'ta, Kaliforniya'da veya Arizona'da oradaki asker, sivil, istihbarat mensubu insanları, evet, teker teker sivil kıyafetleriyle ele geçirip sonra bu mağaralarda tutsaydı, Amerika ne yapardı? İnanın atom bombası bile atardı.
Evet.
Bakın, atom bombası dahil her şeyi yapardı. Orada taş üstünde, taş gövde üstünde baş bırakmazdı. Veyahut da bu şehitleri DAEŞ örgütü bu şekilde infaz etmiş olsaydı, bütün batılı başkentlere Türk bayrağı asılırdı.
Evet.
Veya başka bir ülkenin, bir Fransa'nın, İngiltere'nin başına gelseydi, bütün ülkeler, şimdi hepimiz Charlie Hebdo'yuz deyip Fransa'ya bir birlik çağrısı yapmışlardı geçtiğimiz yıllarda. Ama nedense bu batının cici çocukları olan PKK'lılar böyle bir şey yapınca, Amerika avucunun içi gibi bildiği bir bölgede ifle başlıyor. Şayet diyor.
Evet.
PKK yaptıysa bu. Yani artık PKK'nın arkasında filan değil, yanında
yer aldığını
ve artık onun sahadaki taşeron bir silahlı örgütü olduğunu göstermektedir. Şimdi Türkiye'nin bu operasyonunun askeri açıdan biz değerlendirecek değiliz. Çünkü genel olarak dünyadaki benzerleriyle kıyaslarsak Amerika Birleşik Devletleri 1979 İran devriminde Hümeyni'nin Şubat 1979 devriminden sonra evet. Üniversite öğrencileri Amerika konsolosluk görevlilerini yani 500 kadar kişi rehin almışlardı. Ve uzunca bir süre pazarlıktan sonra Amerikalılar bir operasyonla bunları kurtarmak istedi. Havada iki helikopteri çarpıştı evet. Ve başarısız oldu. Bakın Amerika gibi bir devlet İran'daki rehinelerini kurtarmada başarısız oldu. Rusya o Beslan hadisesi vardır Kuzey Kafkasya'da. Evet. Rehine kurtarma operasyonu sırasında onlarca yüzlerce sivili hayatına mal oldu. Her tarafı dümdüz evet. Etti bombardımanla.
Kendileri yaptılar.
Evet. Şimdi Türkiye tereyağından kıl çeker gibi gidiyor. Orada hiçbir şekilde sivile, oradaki köylerde yerleşik bölgelere sivillere hiçbir zarar vermeden hatta orada infaz edilmemiş olsaydı rehinelerimiz de sapasağlam alıp gelecekti. Başarılı bir operasyon ve kalleşçe yapılan bir hareket bu. Şimdi dünyada Türkiye lehinde bir kalem oynatan medya organı olduğunda nasıl ki Türkiye'de yandaş diyorlar, orada da aynı kelimeyi kullanıyorlar. Ama Türkiye aleyhinde ne kadar konuşursanız serbest, atış evet. Serbest. Bu yönüyle baktığımızda Amerika gibi müttefiki olan bir ülkenin düşmana ihtiyacı yoktur diyebiliriz. Yani bu yönüyle evet. Değerlendirdiğimizde. Ancak şunu iddiayla söyleyebilirim. Ben çünkü dünyadaki o siyasi coğrafya perspektifinden baktığımızda Amerika ordusunun dışında Türkiye'nin şu yapmış olduğu harekatı bu kapsamda evet. Sınır ötesinde yapacak dünyada ikinci, üçüncü bir ordu yoktur diyebiliriz. Yani Türkiye'nin bu yöndeki başarısını bir kenara not etmemiz gerekiyor.
Evet, zaten genel affedersiniz Milli Savunma Bakanı da bunu ifade etti. Çok farklı bir operasyon. Kendi çapında özellikler taşıyan evet. Bir operasyon olduğunu söyledi.
O yönüyle çok profesyonel bir Türkiye'nin bu yönüyle hava indirme, karada, havada hatta denizde o Milgen projesiyle geliştirmiş olduğumuz evet. Teknolojiyle bunları görüyoruz. Daha da enteresan bir şey mesela SİHA'larımıza, insansız hava araçlarımıza bir parça siparişi verdiğimizde Almanya bunu aylarca kulak ardı ediyor. Yani ambargo uyguluyoruz demiyor ama size istediğiniz siparişi de vermiyor.
Evet.
Ve bizim ARGE çalışması yapan Türkiye'deki TUSAŞ ve oradaki bağlı birimler bu aletin prototipini yapıyor ve monte ediyorlar. Bu sefer yarı fiyatına satmaya teklif ediyor.
Evet.
Yani artık Türkiye'nin kendi göbeğini kendisini kesmesinin dışında başka bir çarenin olmadığı gözüktü bu kara operasyonda. Hı hı. Bir de Irak'ın kuzeyinde şöyle bir durum söz konusu. Kandil ile Sincar bölgesi arasında burası lojistik destek noktasıdır. Çünkü Türkiye sınırının hemen gerisindeki Hakurk gibi o kamp bölgelerini imha etti ve şu anda öncü karakollar kurdu. Sanırım Suriye'de olduğu gibi İran kuzeyinde de 30 kilometreye kadar bir güvenlik kuşağı oluşturacak Türkiye ve burada da gerektiği kadar kalacağını ifade
evet,
ediyor. Çünkü PKK tehdidi sürdüğü sürece Türkiye burada varlığının devam edeceğini bütün dünyaya deklare etmiş oldu bu şekilde. Ve bundan sonra Sincar bölgesine bir operasyon bekleniyor ama orada da enteresan bir durum var. Sincar, Irak'ın kuzeyinde Suriye sınırına yakın bir bölgede. Hemen bizim o Tel Afar dediğimiz Türkmenlerin evet. Yaşadığı bölgenin batısında bulunan bir dağlık kuşak. Buraya Haçlı Şabi milisleri de geldi, konuşlandı. Güya bu PKK'nın İran'a yapabileceği operasyona karşı onlar öncü birlik duruyor. Şimdi Türkiye PKK'yı etkisiz hale getirmek istediğinde bunlar da Türkiye'nin karşısına dikiliyor. Yani insanın bu kadar öngörü yoksunu, bu kadar aymaz olması gerekir. Halbuki şu anda Suriye'nin kuzeyindeki YPG varlığı, Sincar'daki PKK varlığı birinci derecede İran'a yapılacak operasyon için öncü bir karakoldur. Evet. İkinci derecede Türkiye için bir tehdittir. Ama şu anda Türkiye Sincar'a bir operasyon yapacak olsa bu Haçlı Şabi milislerinde karşıda bulacak. Yani bunlar nasıl yani Türkiye'nin karşısına dikilmemesi konusunda diplomatik çalışmaları da yapılıyor Irak merkezi hükümetiyle. Yani evet. Son tahlilde PKK'nın bölgeden yok edilmesi için Rusya'yı da devre dışı bırakarak Türkiye, İran ve Irak merkezi hükümetinin el birliğiyle bu işe çözüm bulması gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Az önce söylediniz, eğer Amerika gibi bir müttefikiniz varsa düşmana ihtiyaç yok diye. Evet. Amerika bir taraftan da Suriye'nin kuzeyinde PKK-PYD'yi güçlendirmeye devam ediyor. Her gün yeni silah sevkiyatları yapılıyor. Tırlar, onlarca tır onlara silah taşıyor. Bu arada Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'in bir açıklaması var. Diyor ki ABD'nin PKK-PYD'ye gönderdiği tırlar Türkiye tarafından vurulmalı. Böyle bir şey mümkün olabilir mi ve sonuçları neler olur?
Şimdi Türkiye artık eski Türkiye değil. Havadan bütün lojistik desteklerini kontrol edebiliyor. Amerika eski müttefiki, yani 80'lerdeki 90'lardaki Türkiye'yi düşünüyorsa evet. yanılıyor. Türkiye bizim ders kitaplarında şöyle yazardı, coğrafya kitaplarında. Eski Osmanlı bakisi olan Türkiye, Kafkaslar, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Asya Türkiye'nin ilgi alanlarına girer diyor idi.
Evet.
Ben burada şunu söyleyeyim. Artık bu bölgeler Türkiye'nin ilgi alanına değil, etki alanına giriyor.
Evet,
şimdi etki alanına girdiğiniz zaman artık orada fiili aktör konumuna geliyorsunuz ve bunu Amerika bir şekilde kabul etmek zorunda. Yani artık senaryoyu kendisinin yazıp Türkiye'ye de bir rol verdiği figüran konumunda değildir. Gerekirse Türkiye mesela diyelim ki 30 kilometrelik o Kamışlı hattında da, yani Suriye'nin kuzeyinde olsun, İran kuzeyinde, hatta Aynel Arap'ın olduğu yerden Fırat Nehri'ne kadar olan o bölgeleri de güvenlik kuşağı oluştururken Amerika birlikleri de karşısına çıkarsa onlara da düşman muamelesi yapacağını deklare edip gereğini yapmalıdır. Çünkü siz 10 bin kilometre uzaktan geliyorsunuz ve sınırınızda, burnunuzun dibinde size milli bütünlüğünüze kastetmiş terör örgütüne silah ve teçhizat yardımı yapıyorsunuz. Mesela o mağaralar NATO standardında yapılmış.
Evet.
Yani oradaki dağdaki teröristin o kadar müstahkem bir yapıyı inşa etmesi mümkün değildir. O NATO'daki kurmay zekanın yapılmış ürünleridir. Evet. Dolayısıyla bunu Türkiye'nin de ilgili güvenlik birim elemanları görüyor ve artık karşınızda yüzünüze müttefik olan bir ülkenin, bu Fransa'yı da buna söyleyebiliriz, hatta Rusya'ya da bu konuda güven olmaz, ama Elbab'ın güneyine evet. Takviye yaptığı basına yansıyan bilgiler. Yani PKK orada çok ucuz, kullanılmaya elverişli bir aparat. Yani affedersiniz, hani bir mahallenin şey olur da herkesin ortak malı kullanılır. Yani Amerika'nın bıraktığını Rusya alıyor. Rusya bıraksa Fransa alıyor. Yani evet. Bu kullanılmaya müsait bir aparattır. Bunların Kürtlerle, Kürtçülükle alakası yoktur. O şehit ettikleri güvenlikçilerin önemli bir kısmı da Kürt kökenlidir. O Mardin'de evet. olsun, diğer bölgelerdeki ağıtları gördük zaten.
Evet hocam. Şimdi Amerika ile devam edelim gene. Daha önce F-35 programından Amerika Türkiye'yi çıkarmıştı. Türkiye önemli bir girişimde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı İştiraki SSTEK girişimler için uluslararası hukuk şirketiyle danışmanlık anlaşması yapmış ve anlaşmada tekrar bu F-35 projesine dahil olmak niyeti yok. Sadece hukuki danışmanlık alınacak ve bugüne kadar doğan hakların aranmasına yönelik bir danışmanlık olacak. Yani ödenmiş bir para var ama sizi ortaklıktan çıkarıyorlar. Bu noktada hukuki olarak haklarımız aranacak. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Bir sonuç çıkar mı?
Şimdi tarihimizde Osmanlı zamanında İngiltere'ye parasını ödediğimiz gemiler savaş dönemi bahane edilerek el konuldu. Şu anda Amerika'da parasını verdiğimiz F-34 uçaklarının, hatta iki tanesini teslim almıştık, oradaki pilotlarımız eğitim yapıyor idi. Önemli bir kısmının yedek parçası da Türkiye'de üretiliyor ve siz bir konsorsiyum olarak, yani çok sayıda ülkenin bir araya gelip bir F-34 projesine girmişsiniz. Herkes bir önemli bir kısmını şey yapıyor ve siz Amerika olarak, büyük patron olarak diyorsunuz ki sizi ortaklıktan çıkardım. Tamam da bizim ödediğimiz belli bir meblağ var. Buraya şimdiye kadar harcadığımız bir para, emek vesaire. Bunlarla ilgili hiçbir bilgi verilmiyor. Dolayısıyla bu az önce bahsettiğiniz hadise Türkiye hukuki anlamda tazminatsa tazminat, her ne gerekiyorsa hukuki ortamda bunun hakkını arama sürecine girdi. İnşallah iyi bir sonuç çıkar diye ümit ederiz.
Evet. Amerika'da Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte bazı şeyler değişmeye başladı. Mesela daha önce Trump döneminde Suudi Arabistan'da muhatap Prens Selman alınırken, Muhammed Bin Selman alınırken şimdi Biden'ın kendisine muhatap olarak Kral Selman'ı alacağı ifade edildi. Bu nasıl bir değişikliğe sebebiyet verir, bölge dengeleri açısından, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri açısından da olabilir?
Şimdi Trump'ın damadı Jared Kushner'le bu Muhammed Bin Selman'ın ikili diyalogları çerçevesinde diplomatik teamüllere de çok uymayan, hani kısa devre bir şekilde tamamen alsat tüccar mantığıyla Orta Doğu coğrafyasında birçok işler kotarıldı geçtiğimiz 4-5 yıl içerisinde. Bu Biden döneminde deniyor ki zaten bu Muhammed Bin Selman döneminde bu gazeteci katliamı sebebiyle eli kanlı bir sabıkası vardır. Biz normal diplomatik teamüller çerçevesinde Kral Selman'la irtibatımızı sürdüreceğiz dediler. Bunu duyar duymaz Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan büyük bir politik manevrayla Türkiye ile olan ilişkilerinde sıcak mesajlar vermeye başladılar. Daha birkaç ay öncesine kadar Türkiye'den giden ürünlere bile market bazında ambargo uygulayan Suudi Arabistan şu an Türkiye'ye sıcak mesajlar vermeye başladı. Bunun sebebi de budur diye düşünebiliriz.
Peki hocam. İslam düşmanlığıyla devam edelim. Batı'da son zamanlarda Müslümanlara ve İslami simgelere ve İslam'a karşı bir savaş başladı. Açık bir tabirle bunu konuşacak olursak bir savaş başladı. Fransa'da Ulusal Meclis'te onaylanan ırkçılık, ayrılıkçı yasa tasarısı Müslümanlara ve dini derneklere karşı içerdiği uygulamalarla İslam karşıtlığına yasal zemin hazırlıyor ve 30 Mart'tan itibaren de bu tasarı Senato'da görüşülecekmiş hocam. Fransa'da Müslümanların da tepkisini çeken bu hadise, bu adım ne gibi sonuçlara yol açar?
Şimdi öncelikle Fransa'nın nüfusunun yaklaşık %10'unun Müslüman olduğunu ve bu Müslümanların büyük bir kısmının da Kuzey Afrika ve Batı Afrika'dan, eski Fransız sömürgelerinden gelen göçmenler oldu ve bu göçmenlerin son 15-20 yılda değil, ta 100-150 yıl öncesine dayanan, ta Paris metrosunun inşasında bile bu Afrika kökenli insanlar getirilmiş, orada çalıştırılmış ve Paris'in kenar mahallelerinde yaşıyor bu insanlar. Normalde babası da dedesi de Fransa'da doğmuş, evet. Fransız vatandaşı. Ancak ortalama bir Fransızın haklarından istifade edemiyorlar. Hep ikinci, üçüncü sınıf insan muamelesi görüyorlar. İşte bu dışlanmışlığın etkisiyle mesela DAEŞ'e, Suriye bölgesine en çok katılımlar bu Fransa'nın o itilmiş, kakılmış o kenar bölgelerinin insanları olduğunu bilmekteyiz. Evet. Şimdi Fransa da ekonomik olarak baktığımız o sarı yelekler eyleminden de anlıyoruz ki orta sınıf bir 10 yıl öncesine göre, 20 yıl öncesine göre ekonomik olarak gelir seviyelerinin düştüğünü, işçiler sosyal haklarının gerilediğini görüyorlar ve bir memnuniyetsizlik söz konusu. Devletin, idarecilerin halkı heyecanlandırabilecek ne bir projeleri var, ne bir fikirleri var, ne bir düşünce akımları var. Yani artık genelde Batı toplumunu, özellikle Fransız halkını heyecanlandırabilecek hiçbir düşünce olmayınca bu defa düşmanlık üzerinden bir birlik oluşturulmaya çalışıyor. Evet. Yani Abdülhamid'in son dönemini hatırlayalım. O Payitaht dizisinde de geçiyor bu. Bakıyorsunuz en vatansever İttihatçıyla bir Siyonist, bir Mason, bir yönetimden memnun olmayan ne kadar güruh varsa hepsi bir araya geliyor. Abdülhamid gitsin de sonrasını sonra düşünürüz evet. diyor ve sonrasını görüyorsunuz. 10 yıl geçmeden imparatorluk darmadağın oluyor. Şimdi Türkiye'de de benzer şeyi görüyorsunuz. Yani Erdoğan gitsin gerisini sonra düşünürüz diyen bir muhalif cephe var. Şimdi Fransa'da da bunun değişik bir versiyonu var. Yani bütün başlarına gelen bu sıkıntıların, kötülüklerin sebebi olarak bu göçmen nüfusu, yabancıları, özellikle de Müslümanlar görülüyor. Ve böyle olunca da yani en ırkçı, radikal Le Pen'in partisinin söylemleri oy kazandırdığı için o merkez sağ ve merkez sol partiler ondan daha ileri ırkçı ve İslam düşmanı söylemlere sarılıyor. Yani Avrupa'da ne kadar İslam'a karşı hakaret ederseniz, küfrederseniz, saldırıda bulunursanız o kadar çok prim yapmaya başladı. Bu Batı insanının yani sıradan ortalama insanının bir akıl tutulması gibi düşünebiliriz. Evet. Yani bu artık radikal uç fikirler değil. Artık toplumda özellikle bu Siyonist medyanın yaymasıyla bile İslam artı terör eşittir. Evet. Yani sürekli olarak İslam'la terörü bir araya getirince Müslüman bir kadının kıyafeti artık hani terörün üniformasıymış gibi daha 7 yaşındaki 10 yaşındaki çocukların kafalarına yerleştirilmeye çalışıyor. Bu Batı toplumunun geleceği açısından barış içerisinde yaşaması açısından çok tehlikeli bir gidişattır diye düşünüyorum.
Peki hocam. Tabii Fransa'yı anlamak mümkün. Neticede çoğunluğu Hristiyan olan ya da ateist olan bir ülke diyebiliriz. Ama Mısır'da da ilginç bir girişim var hocam bu noktada. Sisi'nin, darbeci Sisi'nin emriyle okul müfredatındaki ayet ve hadisler çıkartılıyormuş ve bunun gerekçesi aşırılıkla mücadele, laikleşme. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Mısır çok dindar bir toplum. Kur'an-ı Kerim baş uçlarında neredeyse her an yanlarında, otobüste, her yerde okuyorlar. Ve böyle bir şey Mısır'da nasıl karşılık bulur? Bir tepki ortaya çıkar mı? Bunu nasıl yorumlarsınız?
Şimdi toplumları değiştirmek, dönüştürmek istiyorsanız önce o ders müfredatlarından başlamanız gerekiyor. Biz bunu tarihimizde yaşadık. Yani rahmetli olduğu geçtiğimiz gün vefat eden Doğan Cüceloğlu'nun evet. şöyle bir sözü var. Amerika'da diyor hiç okumamış bir insanla aynı odada kalsanız sizi kesebilir de
evet.
her türlü kötülüğü yapabilir. Ama eğitim düzeyi yükseldikçe insanlar biraz daha ahlaki normlara evet. bürünüyor. Türkiye'de de tam tersi diyor. Yani hiç okumamış ümmi bir insana bakıyorsun. Gönül dünyası çok zengin. Ama evet. en üst düzey eğitim almış insanlara bakıyorsunuz. Canavar ruhlu bir tip yetişiyor. Evet. Demek ki eğitim sistemleri bu insan tipolojisini oluşturuyor. Mesela biz tarihten birkaç örnek verelim. Sonra Buyurun. Mısır'a geçelim. Osmanlı'nın son zaferi işte Çanakkale'de bile yenişememiştir Osmanlı aslında. Geçilememiştir ama geri gitmiyor. En büyük zaferimiz aslında Kutul Amare'dedir.
Evet.
Fakat Kutul Amare'yi yapan komutan Enver Paşa'nın amcası Halil Kutpaşa
evet.
olduğu için ve daha sonra biz NATO'ya girmek istediğimiz için İngilizleri esir almışız. Kesin bir zafer elde etmişiz. Ama bizim haberimiz bile olmadı.
Daha son 3-5 senedir değil evet. mi? Kutlamaya başladık.
Kafkas İslam Ordusu büyük zaferler kazanmış. Biz bunlardan hiç haberimiz olmadı. Evet. Ama bazı dönemin bazı evrelerini yani 1. İnönü, 2. İnönü Muharebesini vesaire adım adım bilirken onlardan haberimiz olmadı. Evet. Bu yani tarih yapmak kadar tarih yazmak da önemlidir diyoruz. İşte müfredatınıza neyi aldığınıza bağlı ve bizim müfredatımızda sürekli olarak yani son 5-10 yıl öncesine kadar bütün iyiliklerin, güzelliklerin, hümanizmin, insanlığın kaynağının Batı olduğunu ve Doğu evet. toplumlarında bütün cehalet, kötülük, kargaşa olduğu bu zihinlere nakşedildi. Ve bu nedenle bugün Orta Doğu coğrafyasında, eski Osmanlı coğrafyasında öyle bir mankurtlaşmış insan tipi yetiştirildi ki kendi coğrafyasına, tarihine, milli kültürüne, dinine, örf ve ananesine adeta tiksintiyle bakan, Batı'nın ise her şeyine hayran olan bir nesil yetişti. Yani şöyle bir örnek vereyim müfredattan Buyurun. Yine kaçmamak üzere. Mesela Buckingham Sarayı'nın restorasyonu için 1,5 milyon euro ayrıldı. Veya işte kraliçe faytonla şuradan şuraya gitti, kraliçeye şu kadar şey ayrıldı derken bizim Türkiye'deki bir takım basın ağzının suya akarak yani ne muhteşem bir bina, ne muhteşem bir yapı, ne muhteşem bir gelenek filandır. Ama aynı şeyin benzeri Türkiye'de bir şey olsa işte saray, saltanat vesaire evet. bu aşağılık duygusundan kaynaklanan bir şey.
Yani evet.
Bakın çok basit örnekleme yapıyor günümüz dünyasından. Bugün Mısır halkının 100 milyonu geçen bir nüfus olan Mısır'da halkın büyük bir kısmı İslam'la hayatı özdeşleşmiş evet. bir toplum. Siz bu toplumun yani bu Kur'an'la, İslam'la,
sünnetle
bağını koparmadan istediğiniz çizgiye getirmeniz pek mümkün olmuyor. O halde bunu yavaş yavaş nereden başlıyorsunuz? Okul kitaplarını değiştirerek başlıyoruz. Ya biz okul kitaplarımızda sürekli olarak Yunan'ı denize döktük diyoruz ama Yunanistan'la ilgili birkaç bir şey söylüyoruz. Ama Osmanlı'yı omurgasını kıran, Osmanlı'yı lime lime eden, bizden 30 küsur devlet çıkaran ve bugünkü perişanlığın bütün İslam coğrafyasının ana sebebi olan İngiliz aleyhine bir satır bulamazsınız. Tarih kitabımızda, evet. coğrafya kitabımızda, bütün ders müfredatımızda adeta Amerikalılar, İngilizler biz Amerikan mandası olsaydık bundan daha kötü ne olurdu diye düşünüyor insan.
Yani. Evet.
Hep bütün iyilikler, cici ülkeler onlar. Bütün kaos, kargaşanın olduğu Doğru. yerler Orta Doğu coğrafyası.
Evet. Yani Mısır'a yapılan silah yardımları, verilen krediler herhalde boşuna değil.
Evet.
Sonucu alınıyor değil mi hocam? Evet. Bu şekilde.
İşte Mısır'daki insan çocuklara soruyorlar Kudüs nerededir diyorlar. Veya pardon Mescid-i Aksa nerededir diyor. Çocuk Mescid-i Aksa'nın nerede olduğunu bilmiyor. Bakın tekrar ediyorum Mısır'daki bir çocuk Mescid-i Aksa'nın nerede olduğunu bilmiyor.
Evet.
İşte bu eğitim sistemiyle olan bir şey bu.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. Değerli dinleyenler, ikinci bölümde Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Hocam dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Gündemde Karabağ meselesi ve oralarda yapılacak yeni imar projeleri, Suriye meselesi, Libya meselesi vardı. Bu arada Azerbaycan Başbakanı da dün ve bugün Ankara'da temaslarda bulunuyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi, hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la görüşmeler gerçekleştirildi. Azerbaycan'la ortak ekonomik noktalarda anlaşmalar imzalandı. Mesela vizesiz kimlik göstererek Azerbaycan-Türkiye arasında seyahatte başlıyor. Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Nahçıvan Demiryolu hattının temelini attı. Bu gelişmeyi de paylaşarak bu hem Erdoğan-Putin görüşmesine hem Azerbaycan Başbakanı'nın Türkiye temaslarını nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun.
Evet, bu Karabağ operasyonundan ve zaferinden sonra gerek Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu Nahçıvan ile ana Azerbaycan arasındaki kalan o Zengezur bölgesinden bir bağlantı kurularak direkt demiryolu hattı kurulacak. Bu Orta Asya ile Türkiye'nin bağını güçlendirdiği gibi Türkiye'nin işte Dağıstan üzerinden Kuzey Kafkasya'ya ve Rusya coğrafyasına olan ticaretinde de önemli bir rol oynayacak. Bu kazan kazan politikası diyoruz buna. Yani buradan hem Türkiye hem Azerbaycan hem Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ve Rusya da buradan önemli ölçüde ticari manada kazanç sağlayan ülkeler olacak. Hatta bu Ermenistan üzerinden bu hattın bağlanması Rusya'nın şöyle bir stratejik olarak işine geliyor. Şimdiye kadar Ermenistan'la olan sınır kapılarının bu ambargo nedeniyle açık tutulmamasından dolayı Türkiye bütün Kafkasya'yla ve Orta Asya'ya olan bağlantısını Tiflis üzerinden, Bakü, Tiflis, Ceyhan diyoruz bakın her şey, Batum, Tiflis, Bakü. Bu biraz daha uzak bir güzergah olmasına rağmen Ermenistan'ı burada devre dışı bırakıyor idi. Rusya, Türkiye'nin bu demiryolu projesine destek vererek hem Ermenistan'ı da oyuna dahil etmiş oluyor. Hem kendisinin de Türkiye ile olan ticaretinde demiryolu taşımacılığı diğer taşımacılığa göre çok daha ucuz olduğu için bu iki ülkenin karşılıklı ilişkilerin gelişmesi açısından önemli. Bir diğer konu Rusya'nın Suriye ile olan bu Sayın Putin'le Erdoğan'ın görüşmesi. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Siz Suriye'ye bir operasyon yapmak istiyorsanız ki Türkiye muhtemelen ya Suriye'nin bu Irak sınırında bu Cizre Nusaybin Silopi'nin güneyinde bir operasyon olacaktır veya en batıda Tel Rifat bölgesinde bir operasyon olacaktır. Her ikisinde de Rusya ile bir ön mutabakat yapılması gerekiyor. Çünkü son dönemlerde bu Tel Rifat üzerinden gelen PKK'lılar Azez'de, Afrin'de bombalı eylemler yapıyor. Onlarca sivilin ölmesine sebep oluyor. Benzer patlamaları DAEŞ yapmış olsaydı Batı başkentlerinde çok büyük yankıları olurdu. Ama PKK yaptığı için dünya basınında çok fazla yer almıyor. Türkiye'nin önümüzdeki günlerde bölgeye muhtemel yapacağı operasyonlarla ilgili de Rusya ile ön bir mutabakat yapmış olabileceği muhtemeldir. Çünkü siz sınır ötesi bir harekat yapmadan önce mesela Irak merkezi hükümetiyle olsun, bölgedeki Ruslarla olsun, mesela Amerikalılara da bilgi veriliyor. İşte iki saat içerisinde bölgeyi boşaltın, bombardıman yapılacak gibisinden bu şekilde bilgilendirmeler yapılıyor. Karşılıklı bu büyük devletlerin kendi aralarındaki anlaşmalar çerçevesinde. Ancak bu Gara operasyonu neticesinde rehinelerimizin şehit edilmesi hadisesinden sonra Türk yetkililerin söylediği şu, yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve önümüzdeki günlerde, haftalarda Irak ve Suriye coğrafyasına sınır ötesi operasyonların yapılacağını bekleyebiliriz ve Türkiye'nin bu konuda hazırlıklar olduğunu bilmekteyiz. Yani Putin'le görüşmeyi de bu çerçevede değerlendirebiliriz.
Evet. Bu arada Putin Rusya demişken, tabii Türkiye birçok noktada Rusya'yla belki aynı paralelde bulunabiliyor ama Kırım noktasında Türkiye tavrını ortaya koyuyor ve Kırım'ın işgalini her fırsatta kınıyor. Son olarak da Kırım'da işgalci mahkeme 6 Kırım Tatar hakkında tutuklama kararı verdi. Buna yönelik Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir tepki geldi bu tutuklamalara yönelik. Kırım'ın işgali, ilhakı, bu noktada Türkiye-Rusya arasındaki bu açıklamalar nasıl değerlendirmeli?
Şimdi 1770'li yıllardan bu yana, yani Türk-Rus ilişkilerinde Kırım hep nirengi noktası olarak gelmiştir. Biliyorsunuz Kırım Tatarları Osmanlı'nın o yükselme döneminde ordunun hep önde giden vurucu gücünü oluşturur ve sonuçta önemli etkisi olan o Kırım Hanları olmuştur. Hatta Osmanlı Hanedanı'nda erkek soydan erkek bir kişi gelmediğinde Kırım Hanlarından birinin Osmanlı tahtına oturabileceği yönde de kararlar vardır arşivlerde. Şimdi Kırım'la bu kadar yakın ilişkilerimiz vardır, ancak 1770'li yıllardan itibaren Kırım'dan Anadolu'ya sürekli göçler olmuştur. Ve Stalin döneminde de Kırım Tatarları tamamen sürgün edilmişlerdir yurtlarından. Ve Stalin'in 1953'te ölümünden sonra Kruçev, Ukrayna asıllı olduğu için Kırım'ı Ukrayna'ya bağlamış. Fakat Kırım'ın demografik yapısı 10 yıl öncesine kadar %58 Rus, %15 civarında Kırım Tatarı, geri kalan da Ukraynalılardan oluşuyor idi. Yani Ukraynalılar 1/3 nispetinde %30 civarında bir nüfusa sahiplerdi. İşte Putin bir kararnameyle, bir oldu bittiyle tekrar Kırım'ı Rusya'ya bağladı. Fakat Kırım'daki gruplar içerisinde bazıları Rusya'nın bu uygulamasına gönülsüz olsa da uymayı tercih etti. Sesini çıkarmadı. Bazıları ise Ukrayna'yla birlikte sesini yükseltiyor. Yani tekrar Ukrayna'ya bağlanması yönünde bir takım faaliyetlerde bulunanları da Rusya tutukluyor. Ve şunu ifade edeyim. Benim kişisel görüşüm bu. Rusya Moskova'dan nasıl vazgeçmezse Moskova kadar Kırım Rusya için önemlidir. Ve ne pahasına olursa olsun Kırım elinde tutmak için her türlü operasyonu yapabilir. Bu nedenle Kırım'ın tekrar Ukrayna'ya geçmesi yönünde değil de tıpkı PKK'yı nasıl Amerika bıraktığı zaman Rusya kullanıyor, sürekli elinde bir koz oluyor Türkiye'nin yumuşak karnı, Rusya'nın da yumuşak karnıdır. Bizim Rusya ile olan ilişkilerimizde Kırım Tatarlarının sosyal, ekonomik, siyasi haklarının alması, ki demografik olarak nüfusları da artıyor Kırım Tatarlarının, 15-20 civarında bir nüfus şeyine sahiptir Kırım Tatarları. O coğrafyada, yani Kırım'ın Ukrayna'da kalmasını Türkiye şu anda dış politik olarak benimsiyor ama işte mesela Rusya ile ilişkilerimizde bu Kırım meselesinde Putin'le Erdoğan karşı karşıya geliyor. Amerika ile benzer tezlere sahibiz. O halde dış politikada bakıyorsunuz, Suriye'de de birçok konuda siz Rusya ile anlaşıyorsunuz. Evet. Rus Amerika karşınızda duruyor. Bu nedenle dış politikada ülkeler bütün konularla bir ülkeyle anlaşması veya karşı gelmesi diye bir şey söz konusu değildir. Bazı noktalarda aynısınız. Hatta Yunanistan bizim sürekli olarak düşmanlık yapmıştır. Yani 1821'den bu yana, ki 200. bağımsızlığını yıl dönümü kutlamalarına Putin katılacağını söylemiş. Önce katılmıyordu vesaire. Hı hı. O da basında konuşuluyor. Mesela benim Avustralya'da bir yeğenim var. Şöyle söylüyor. İşte gençler arasında denize girme, işte plajda bir tartışma olmuş. Avustralya'nın o yerlisi, İngiliz kökenliler, işte bir Mısırlı, bir Yunanlı, bir Türk, onlara yabancı diyorlar. Evet. Üçü bir oluyor. Oradaki şeylerle kavga ediyorlar. Yani bir bakıyorsunuz Avustralya'da bir Türk, bir Mısırlı ve bir Rum aynı
müttefik olabiliyor.
Müttefik olabiliyor oradaki bir İngiliz'e karşı. Yani bu müttefiklik veya düşmanlık yere, zamana, konjonktüre göre değişir. Yani ezeli ve ebedi düşmanlıklar ve dostluklar yoktur. Bunu da bir şekilde not etmek gerekiyor.
Tabii az önce bahsettiğiniz bir taraftan da Karadeniz'de Türkiye ile Amerika ortak bir tatbikat gerçekleştirdi ama burada ilginç olan şey Fransız uçakları da bu bölgeye dahil oldu ama Rusya'nın engellemesiyle karşılaştı. Fransız uçakları bir gerginlik olduğu ifade ediliyor Fransız uçakları arasında. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Fransa'nın orada ne işi var diye sormak
şimdi,
lazım.
Olay biraz daha kökleri derinlere gidiyor. Soğuk Savaş döneminde bir NATO, bir de Varşova Paktı vardı, demir perde gerisi. Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Varşova Paktı da dağılmış oldu askeri güç olarak. Ve Sovyetlerin o dağılma sürecinde 90'lı yıllarda Rusya'nın böyle bir nekahat dönemi içerisinde olduğu süreçte NATO ve Avrupa Birliği el çabukluğuyla mesela 3 Baltık Cumhuriyeti'ni, o 15 Sovyet Cumhuriyeti'nde Litvanya, Letonya, Estonya'yı palas pandras şeye kabul ettiler, Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya. Ve şu anda Polonya, Macaristan, Çekya, Slovakya gibi ülkeler hem Avrupa Birliği hem NATO üyesi oldular. Romanya, Bulgaristan, o demir perde gerisi ülkelerden olan yine oraya girdi. Ukrayna daha müzakere sürecine falan başlamadan Putin IMF olan borçlarını ödedi. 2008 yılında ayaklar üzerinde duran bir Rusya artık buna müsaade etmedi. Ve bu nedenle Ukrayna'dan işte Kırım bölündü, Donetsk bölgesi işgal edildi. Ve Bulgaristan ve Romanya'nın hem Avrupa Birliği'ne hem NATO'ya girmesiyle birlikte NATO'nun Karadeniz'de kıyısı oldu. Bakın altını çiziyorum. Eğer Rusya bugüne kadar sürmüş olsaydı o şey dönemi, türbülans dönemi, Putin faktörü devreye girmeseydi bugün Gürcistan ve Ukrayna'da NATO ve Avrupa Birliği sürecine dahil edilecekti. Gene Türkiye'yi almayacaklardı ama onları hemen dahil edeceklerdi. Bu nedenle boğazlar üzerinden giden donanma Karadeniz'de tatbikat yapıyor. Bu tatbikat sırasında Fransız uçakları Karadeniz'de Rus sınırına yaklaşınca Rus uçakları Fransa uçaklarını işte belli bir noktadan itibaren döndürdüğü basına yansıdı. Yani insanın aklına şu gelir, Fransız uçağının ne iş var Karadeniz'de diye. İşte bu NATO konseptinde yapılan hareketler. Yani NATO artık Rusya'yı bir taraftan Baltık Denizi'nde sıkıştırırken bir taraftan da Karadeniz'de Romanya ve Bulgaristan'ın Avrupa Birliği ve NATO'ya alınarak Rusya'nın etki alanı her geçen yıl biraz daha daraltılıyor. İşte yani Batı kendi içerisinde mücadele ederken Rusya ile ayrı bir mücadele, Çin ile ayrı bir mücadele, Orta Doğu coğrafyasındaki hesaplar ayrıdır. Yani bunların hepsi iç içe girmiş konulardır.
Evet. Peki hocam. Balkanlara geçelim. Kosova'da seçimler vardı. Bu erken gelen seçimde Kendin Karar Al Partisi birinci çıktı. Milliyetçi sol çizgideki bu parti %97 sayılan oyların %48'ini aldı. Kosova'da daha önce Haşim Taçi Cumhurbaşkanı istifa ettirilmişti. Sonra Lahey'e gitmişti. Sonrasında işte erken gelen seçimler nasıl yorumlamak lazım? Milliyetçi sol çizgideki
şimdi,
parti birinci çıktı.
Haşim Taçi figürü bize İslam coğrafyasına en yakın isimdir. Bu UÇK'nın da o teşkilatlanmasında, Kosova'nın bağımsızlığında önemli rol oynadı. Ve barışçı bir yapıdaki bir insanı siz Lahey'e gönderiyorsunuz ama buna karşılık Sırbistan'ın Bosna'da yapmış olduğu katliamların hesabını sormuyorsunuz. Hollanda'da o Srebrenica katliamına göz yuman askerlere ödül veriyorsunuz. Bu hakikaten mahşeri vicdanı sızlatıyor. Kosova ile ilgili birkaç şey söyleyelim. İşte 1 milyon 800 bin civarında bir nüfusa sahip. Avrupa coğrafyasında Müslüman nüfus oranı en yüksek olan ülkedir. %95'i Müslüman olan. Evet. Bak tekrar ediyorum. Avrupa kıtasında Müslüman nüfus oranı en yüksek olan ülke Kosova'dır. Arnavut'tur nüfusun %90 civarı. Ve bunların İslamlaşmasında, Müslüman olmasında Osmanlı müsebbiptir. Bunlar evladı Fatiha'nın torunları evet. olarak düşünebiliriz. Bunlar bize ecdat yadigarıdır. Kosova, Makedonya, Bosna, Hersek, Sancak bölgesi ve diğer coğrafyadaki Müslüman etnik unsurlar. Kosova'da bağımsızlık sürecinde Amerika'nın bombardımanı söz konusu oldu Sırbistan'a. Yani bağımsızlığını Amerika destekleme kaydıyla Balkanlardaki en büyük üssünü Kosova'ya kurdu. Ve şu anda Soros'un Açık Toplum Vakfı bütün basın, yayın, medya organlarını satın almış durumda. Yani Kosova halkı Müslüman olmakla birlikte oradaki bütün yayın organları tamamen bu Soros ekibinin kontrolüne geçmiş durumda. Türkiye TİKA vasıtasıyla çeşitli STK'larla orada takım restorasyonlar yapıyor. Onlara lojistik destekler veriyor. Kosova halkı bizi seviyor ama medyanın da böyle bir yapısının olduğunu bilelim. Ekonomik olarak sanayileşme sürecini tamamlayamamış, yani fakir bir ülkedir. Doğurganlık da fazla olduğu için nüfusun büyük bir bölümü Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine çalışmaya giden bir ülkedir. Ekonomik olarak Batı yardımlarına muhtaç olduğu için hatta Euro'yu kullanan Avrupa Birliği'ne girmemiş bir ülke konumundadır. Bu yönüyle baktığımızda seçimleri manipüle etmek çok kolaydır bu tür ülkelerde.
Peki hocam. Yine medeniyet coğrafyamızda bulunan bir ülke Somali'de son günlerde ardı artına patlamalar yaşanıyor. Terör saldırıları var. Ve bir taraftan da seçime gitmek için bir uğraş var. Bir türlü anlaşamıyor oradaki yönetim. Somali'de bu artan patlamaların sebebini nasıl yorumlamak lazım?
Şimdi önceki hafta Amerika'da üniversitede eğitim veren bir akademisyen arkadaşla görüştüğümüzde bizim dedi bulunduğumuz üniversitenin hemen kenarında Somali mahallesi vardı ve Somali öğrencilerimiz vardı dedi üniversite. Bunların yazın ülkelerine kampa gittiklerini duyduk. Nereye gittiklerini sorduğumuzda Şebap kampına gittiklerini söylüyor.
Allah Allah.
Yani terörle mücadele eden Amerika'da üniversitede okuyan öğrencilerin yazın
Şebap kampına gönderiyor.
Şebap kampına gidiyor. Yani kimin elinin kimin cebinde olduğunu anlamanız açısından. Yani bu bizzat birebir görüştüğüm evet. insanın söylediği bir söz bu. Bu nedenle orada Türkiye'nin varlığından rahatsız olan artık bunu İngiliz deyin, Amerikalı deyin, istihbarat örgütler oradaki insanları bir şekilde satın alabileceğiniz her yerde insan bulabilirsiniz. Ve o patlamaların arkasında da ben kendimden emin olduğum kadar Batı istihbarat teşkilatlarının etkisi olduğundan eminim. Çünkü Türkiye'nin orada ilgi alanından etki alanına getirmiş olmasını hazmedemiyorlar. Tekrar ediyorum, eskiden ilgi alanımız olduğu bölgeler şu anda askeri üssümüzün oldu. Limanlarını işletiyoruz, askerini, polisini eğitiyoruz. Şu an Somali'den sonra Irak merkezi hükümetine de dedik ki yani Amerika 10 bin kilometreden gelip sizin askerinizi, polisini eğitiyor. Türkiye yapsın bu işi.
Evet.
İşte bu ilgiden etkiye geçince birilerini rahatsız ediyor. İşin özü de budur diye düşünüyorum.
Peki hocam. Türkiye daha önce geçen haftalarda uzay programını açıklamıştı. Şöyle bir gelişme oldu bugün de. NASA 7 ay önce gönderdiği uzay aracının Mars'a indiğini açıkladı ve orada hayat var mı yok mu bu araştırılacak. Neler söylemek istersiniz? Mars'a inen bir araç ve araştırmalar
şimdi,
yapacak.
Şimdi dünyanın Ay'a olan uzaklığı 149 milyon kilometre kare. Bu Mars ise yaklaşık 470-480 evet. milyon kilometre uzaklıkta. Yani Ay'ın 3 katından fazla bir mesafeye bir uydu işte araştırma ekibi gönderildi insansız. Şimdi biz Kur'an'dan biliyoruz ki Allah her canlı şeyi sudan yaratmıştır. Evet. Mars'ta su var mı diye yüzeyde su yok. Derinlerde su var mı diye araştırıyorlar. Fakat bunun da bir maliyeti vardır. Ben buradan çok da fazla bir şey çıkacağını sanmıyorum. Hı hı. Eğer bu uyduyu Türkiye'ye göndermiş olsaydı, bakın tekrar ediyorum, Türkiye'deki bir kesim işte bu kadar işsizlik varken buna evet, ne gerek vardı diye eleştirir. Şu anda ağzının suları akarak işte NASA'dan canlı yayın evet. izleyenlerin böyle diyeceğine ben kalıbımı basarım. Maalesef. Ama işte şu kış gününde
evet. Tam da şu kış gününde dediniz hocam, Suriye'deki hakikaten ya da dünyanın farklı noktalarında mülteci kamplarında soğuklarla boğuşan insanlar, mazlumlar var. Bu arada ABD basınından da Türkiye'ye övgü gelmiş. Muhtemel katliamların önünde yalnızca Türk askeri var demiş. Bir taraftan böyle bir örnek, bir taraftan da Yunanistan'ın o mültecileri bu soğukta donmaya mahkum etmesi, geri göndermesi, böyle bir medeniyet farkı.
Şu anda mesela bizim Adana, Hatay gibi, Antep gibi güney illerimizde bile sıcaklığın gece sıfırın altına düştüğü günlerde geçiyoruz. Yani kışın en soğuk günleri. Sadece Suriye'deki değil, dünyanın birçok yerindeki mülteciler soğukla, hastalıkla, açlıkla mücadele ediyor. Aşı diyorsunuz, kişi başına düşen aşı sayısında İsrail dünyada ilk sırada yer alıyor. Şu an dünyadaki 200 küsur ülkenin 120 tanesi aşıyla hiç tanışmamışken, Afrika ülkelerinin birçoğunun hiç aşı yapılmamışken, İsrail nüfusunun yarıdan fazlası aşıya kavuştu ve nüfustan daha fazla da aşı elde ettiler. Yani dünyadaki çifte standardın aşıdan tutun da hayatın her alanında olduğunu görüyoruz. Başta Hüdayi Vakfı olmak üzere Türkiye'nin birçok STK'larının şu anda soğukla, açlıkla mücadele eden bu mültecilere insani yardım faaliyetleri yürüten bütün STK'lara minnet ve şükranlarımızı borçluyuz. Ya en azından şu anda evimizde kullanmadığımız eşyaları güzel ütüleyip, dürüp, paketleyip bu başta İdlib bölgesi olmak üzere, ki düşünün bir Atme mülteci kampında 100 binin üzerinde insan var. Yani yüz binlerce çadırlarda yaşayan bu insanlara yardım eli uzatmak sadece İslami değil, insani de bir görevimizdir. Türkiye bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor ve buna da devam edelim inşallah.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu çağrınız için de çok sağ olun. Böylelikle bu haftalıkta programımızı noktalıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Haftaya yeniden Medeniyet Coğrafyamız programında buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim. Hoşça kalın.